Ayrım 30, sayfa 334, Şahika A.J. Cronin. Şimdi Bayan Roberts'ı bırakın da ne söylüyorsam onu yapın. Bunun üzerine hemşire Sharp kızardı. Kendisinin bu şekilde muameleye alışık olmadığını söyleyecekti fakat vazgeçti. Soluyarak dışarı çıktı. Biraz sonra Bolland'ı içeri aldı. Andrew ayağa fırladı. Vay, Con, merhabalar. Yüzünde memnun bir gülümseyişle ileri doğru atıldı. Bu kızıl saçlı dişçinin ta kendisiydi. Hiç değişmemişti. Yine eskisi gibi üzerinde bol mavi bir elbise ve büyük kahverengi botlar vardı. Sanki daha az önce o meşhur ahşap garajdan çıkmıştı. Yalnız biraz yaşlanmıştı. Eski kuvvetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bıyıkları yine fırça gibiydi. Hala cesur, gür saçlı ve telaşlıydı. Hararetle Andrew'un sırtını okşadı. Vallahi Manson, seni gördüğüme çok sevindim. Bakıyorum da durumun şahane. Seni bir milyon insanın içinden bile tanırım. Burası birinci sınıf bir yere benziyor. Gülerek döndü ve küçük görür gibi kendisini seyreden Sharp'a baktı. Bu hanım benim de iş sahibi olduğumu anlayıncaya kadar içeri sokmak istemedi. İnanın hemşire, bu beraber çalıştığınız gösterişli genç benim gibi aynı tıp kurulu hesabına iş görüyordu. Eğer Eberlow'a gelirseniz bize de uğrayıverin. Bir bardak çayımızı içersiniz. Manson'ın bütün arkadaşlarına evimiz her zaman açıktır. Hemşire Sharp ters ters bakarak odadan çıktı. Fakat konu aldırmadı. Durmadan Andrew'un etrafında dönerek konuşuyordu. Güzel bir kadın değil fakat iyi bir insana benziyor. Ya sen nasılsın bakalım? Andrew'un elini bırakmadan aşağı yukarı sallıyor, sevinçle gülümsüyordu. Bu sıkıntılı günde konu görmek genç adamı çok memnun etmişti. Andrew sonunda kendini arkadaşının elinden kurtararak bir iskemleye oturdu. Ona da yer gösterdikten sonra birer sigara yaktılar. Con sigarasının ıslanmış ucuna parmağıyla bastırarak gelişinin sebebini anlatmaya başladı. Biraz tatil yapmak için izin aldım. Yapılacak bazı işlerim de var. Bizim hanım bundan faydalanıp buraya gelmemi söyledi. Arabayı yeniden daraltmaya çalışıyorum. Bütün zamanımı onu tamir etmekle geçiriyorum. Bazı alete ihtiyacım var. Her neyse, bu öbür meselenin yanında önemli değil. Con sigarasını halının üzerine atarak ayağıyla ezdi. Yüzü bir an ciddileşmişti. Dinlemensin. Mary'i tanırsın. Benim kız. Son zamanlarda çok zayıflamıştı. Lily veliğine gösterdik. Vereme yakalanmış. Adam elinden geleni yapmaya çalıştı. Manson, eski arkadaşlığımızın hatırı için bana bir iyilikte bulunur musun? Eberlow'da herkes senin büyük bir adam olduğundan söz ediyor. Mary'e bir defa da sen bakar mısın? Kız sana çok inanıyor. Karımla ben de öyle. Bana git Doktor Manson'la görüş. Eğer kızı görmek isterse hemen göndeririz dedi. Ne düşünüyorsun Manson? Çok meşgulsen bana söylemen kafi. O zaman seni rahatsız etmem. Bu sözler Andrew'a dokunmuştu. Ne biçim konuşuyorsun Con? Seni gördüğüm için ne kadar çok sevindiğimi anlamıyor musun? Zavallı Mary. Onun için elimden gelen her şeyi yaparım. Düşüncesiz hemşire Sharp ikide bir de kapıyı açıp içeri bakıyor. Andrew'un Con'la konuşmaya devam ettiğini görüyordu. Sonunda dayanamadı. Doktor Manson, dışarıda 5 hastanız bekliyor. Muayene zamanını 1 saat geçirdiniz. Daha fazla mazeret söyleyemeyeceğim. Ben hastalara bu şekilde davranmaya alışık değilim. Andrew sevgiyle Con'a sarılarak onu kapıya kadar götürdü. Con, seni bu durumda eve imkansız gönderemem. Burada daha kaç gün kalacaksın? 3-4 gün mü? Tamam, Weston'da da, Bayswater'da da mı? Orası iyi bir yer değildir. Hem neden gelip benimle kalmıyorsun? Nasılsa çok yakındasın. Birçok boş odamız var. Kristin Cuma'ya dönüyor. seni görmekten çok memnun olacaktır Con. Hem eski günleri de konuşuruz. Con ertesi gün bavulunu Chesbrook Terrace'a getirdi. Akşam muayenesinden sonra beraberce Balladium Müzik Hall'e gittiler. Con'un arkadaşlığı cidden çok güzeldi. Dişçinin kahkahalarına önce herkes şaşırdı. Fakat sonra hep beraber gülmeye başladılar. Antrakta büfeye gittiler. Con geriye doğru itilmiş şapkası, fırça gibi bıyıkları ve kahverengi botlarıyla çok mutlu görünüyordu. Biliyor musun Manson? Bu yaptığın büyük bir ikram. Zaten sen eskiden beri naziksin. Andrew, Con'un yüzündeki minnettarlığı görünce bir an kendisini iki yüzlü bir insan gibi hissetti. Daha sonra Cadaro'ya giderek yemek yediler. Eve dönünce şöminenin önüne oturarak konuşmaya başladılar. Sigara içtiler. Birkaç şişe birayı bitirdiler. Andrew ansızın uygarlığın varlığını unutur gibi oldu. Mesleğinin güçlüğü, Leroy'un kendisini müesseseye kabul etme umudu, Victoria'daki terfi etme şansı, bankadaki hesabı, Frances'in zarif varlığı, Christine'in uzaklardan bakan gözlerinin kendisini suçlayan bakışları, Con'un kahkahaları arasında teker teker eridi, kayboldu. Lily ve Lane'le mücadele ettiğimiz günleri hatırlıyor musun? Orkihurt ve diğerleri bizi yalnız bırakmıştı. Orkihurt sana selam gönderdi. Yine eskisi gibi. Sonra da oturup ne kadar bire varsa hepsini silip süpürmüştük. Fakat ertesi gün insafsız bir şekilde Christine'in döneceği an geldi. Andrew Con'la istasyona gitti. Sinirlerine hakim olamayacağını anladığı için Bolland'ı bir kurtarıcı olarak beraber getirmişti. Tren durduğu an acıyla karışık bir umutla kalbi hızla çarpıyordu. Kalabalığın arkasından kendisine doğru ilerleyen Christine'in küçük yüzünü görünce elem ve pişmanlık duydu. Bütün hisleri bir anda samimi fakat kayıtsız görünmek için sarf ettiği çabayla beraber yok oldu. Merhaba Chris. Seni bir daha hiç dönmeyeceksin sanmıştım. Evet, iyi bak, hiç yanılmıyorsun. Con'un ta kendisi. Yalnız gelmiş. Yine eskisi gibi. Hiç ihtiyarlamamış. Bizimle kalıyor Chris. Haydi arabaya binelim. Gerisini orada konuşuruz. Otomobili istasyonun önüne bıraktım. İyi vakit geçirdin mi? Hem neden eve bavulu sen taşıyorsun? Christine bu beklenmedik durum karşısında şaşırmıştı. Çünkü karşılanacağını bile ummuyordu. Yavaş yavaş solgun yanaklarına renk gelmeye başladı. Çok sinirli ve endişeli olduğu halde yeni bir hayata başlamak için çok fazla arzu duyuyordu. Şimdi artık daha umutluydu. Con'la beraber arabanın arkasına geçtiler. Genç kadın neşeyle konuşuyor, Andrew'un profilini seyrediyordu. Eve geldikleri zaman derin bir soluk aldı. Tekrar eve gelmek çok güzel. Büyük bir arzuyla çabuk çabuk sordu. Andrew, beni özledin mi? Tabii özledim. Hepimiz özledik. Bayan Bennett, Flory, Con. Ne akla hizmet o bagajı karıştırıyorsun? Con'un bavulları getirmesine yardım etti. Biraz sonra vizite için dışarı çıktı. Giderken kendisini çaya beklemelerini söyledi. Arabaya atladığı zaman kendi kendine düşündü. Oh Allah'a şükür bu da bitti. Tatil yaptığı halde hiç iyi görünmüyor. Neyse ki benim halimi fark etmedi. Asıl önemli olan da buydu. Çaya geç kalmıştı. Fakat çok neşeli ve canlı görünüyordu. Con onu bu haline işten seviniyordu. Biliyor musun seni eskisinden daha neşeli buldum Manson. Birkaç defa Christine'in anlayış göstermesi için yalvaran gözlerinin üzerinde dolaştığını gördü. Genç kadın Mary'nin hastalığını duyunca çok üzüldü. Con'a telgraf çekip Mary'yi hemen getirmesini söyledi. Mary için çok endişe ediyordu. Vakit geçmeden bir şeyler yapılmasını istiyordu. Her şey Andrew'un umduğundan daha iyiydi. Mary cevabında ertesi gün öğle yemeğinden önce orada olacağını bildiriyordu. Christine genç kızı karşılamak için hazırlanmaya başladı. Evdeki heyecan Manson'ın sahte samimiyetini bile gizlemişti. Fakat Mary'nin gelmesiyle Manson eski benliğini kazandı. Daha ilk görüşte genç kızın iyi olmadığı anlaşılıyordu. Aradan geçen yıllardan sonra büyümüş, uzun boylu bir genç kız olmuştu. Fakat gayri tabi güzelliği Andrew'yu düşündürüyordu. Yorgun olmasına rağmen onları gördüğü için çok sevinmişti. Uzun zaman oturarak kendileriyle konuştu. Nihayet saat 6'da yatması için razı edildi. Andrew genç kızla beraber yukarı çıkarak göğsünü dinledi. Yukarıda sadece 5 dakika kaldı. Fakat aşağı indiğinde yüzünün ifadesi değişmişti. Korkarım ki hiçbir şüphe yok sol tarafta. Lillevay'in yanılmamış kon. Fakat üzülme. Daha henüz başlangıç. Bir şeyler yapabileceğiz. Kon heyecanlanmıştı. Yani tedavi olabilecek mi? Evet, bunu da emin bir şekilde söyleyebilirim. Yalnız devamlı bakım ve dikkat ister. Bir an kaşlarını çatarak düşündü. Kon bence Eberle'ın havası kızın sağlığı için fena. İzin verirsen onu Victoria Hastanesi'ne yatırayım. Doktor Tarogu'da ihtimas yaptırır, kendi koğuşunu aldırırız. O zaman ben de rahatça onu kontrol edebilirim. Kon heyecanla, Manson, hakiki arkadaşlığını işte şimdi gösteriyoruz. Benim ve Mary'nin sana olan güvenimizi bir bilsen, senin onu kurtaracağına eminim. Andrew, Tarogu'da telefon etmek için hemen odasından çıktı. 5 dakika sonra döndüğünde Mary'nin Victoria'ya kabul edildiğini, hafta sonunda yatabileceğini haber verdi. Con çok sevinmişti. Mary'nin göğüs hastanesinde Andrew'un ve Throgood'un kontrolü altında iyi olacağına emindi. Ertesi 2 gün için meşguldüler. Cumartesi günü Mary hastaneye yattıktan sonra Con Paddington istasyonundan trene bindi. Andrew yine eskisi gibi kendisine hakimdi. Muayenehaneye gitmeden önce hafifçe Chris'in kolunu sıktı. Chris, tekrar bir araya gelmemiz çok güzel. Senin yokluğun sırasında ne kadar üzüldüm bir bilsen. Bu sözler Chris'in bulanık zihnini açıp bir sürü problemleri bir anda halledecek nitelikte miydi? Hayır. Hayır, değişen bir şey yoktu. Başı hafifçe öne eğik, elleri kucağında sessizce duruyor ve içindeki korkunç duyguyu söküp atamıyordu. Allah'ım, bu durum ne zaman bitecek? Andrew sanki kendisini sürükleyen bir tufanın etkisiyle durmadan başarı yolunda ilerliyordu. Hampton ve Ivory'nin arkadaşlığı her zamankinden daha yakın ve karlıydı. Bundan başka Friedman golf oynamak için Latanquit'te bulunacağı 7 gün için plazada kendi yerini doldurmasını rica etmişti. Ücretleri aralarında bölüşeceklerdi. Çoğu zaman Friedman'ın yerine Hampton kalırdı. Fakat Andrew son zamanlarda bu iki doktorun arasının açık olduğunu anladı. Bu arada ünlü bir sinema yıldızının odasına girip, onun saten çarşaflar üzerinde yatan cinsiyetsiz vücudunu emin ellerle muayene etmek, bazen zamanı olursa beraberce sigara içmek Andrew'un gururunu okşuyordu. Fakat asıl Joseph Leroy'un himayesi altında bulunmak onun gururunu okşuyordu. Son geçen ayda 2 defa Leroy'la yemek yemişti. Onun zihninde bir takım önemli düşüncelerin olduğunu hissediyordu. En son buluşmalarında Leroy fikrini söyledi. Biliyor musunuz doktor? Birkaç zamandır sizi deniyordum. Yakında önemli bir işe girişeceğim. Aynı zamanda akıllı birinin tıbbi öğütlerine ihtiyacım var. Rumbold artık işe yaramaz oldu. Yakında onu işten çıkartacağız. Birçok mütehassısın etrafımı çevirip başımı ağrıtmalarını istemiyor. Ben aklı başında tıbbi bakımdan fikir verecek birini arıyorum. Aldanmıyorsam siz bu şartlara uygunsunuz. Mamullerimizi birçok akıllıca prensip sayesinde halka kabul ettirdik. Fakat ben işimi geliştirmenin ve daha bilimsel şekilde çalışmak zamanının geldiğine inanıyorum. sütün içinde bulunan diğer şeyleri ayırmak, elektriklemek, ışıklandırmak ve tabletler haline getirmek gibi şeyler yapacağız. İçinde vitamini olan kremler, gıdasızlığı, kemik hastalığını, uykusuzluğu önleyecek kremofakslar imal edeceğiz. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Eğer bu işi başarabilirsek bütün tıp aleminin sempatisini kazanır, onlardan yardım alma olanağını buluruz. O zaman bütün doktorlar bizim malımızın satıcısı olacak. Bu ise bir bilimsel reklam ihtiyacımız olacağını gösterir. Bize bu bakımdan yalnız genç bir doktorun yardımı dokunabilir. Ve bu da sizsiniz. Onun için sizin yardım etmenizi rica ediyorum. Eğer Marobinsi, Vegatok ve Bonebon gibi değersiz mamullerin doktorlar tarafından tavsiye edildiğini düşünüyorsanız, biz bunların yanında çok daha faydalı maddelerle bütün halkın sağlık standardını yükselterek büyük bir hizmet etmiş olacağız. Andrew bir tek taze bezelyede birkaç kutu kremofakstan daha fazla vitamin olduğunu düşünmüyordu bile. Çünkü çok heyecanlanmıştı. Bu heyecanı müessesede çalışıp alacağı ücretten dolayı değil, Leroy'un kazancını düşündüğündendi. Leroy'un piyasadaki çalışmalardan nasıl kâr elde edeceğini kendisine Frances söylemişti. Aklına Frances gelince çeşitli çağrışımlar yapmaya başladı. Onunla çay içmek hiç de fena olmayacaktı. Bu cazibeli ve bilgili kadının kendisine manalı manalı bakması, insanı tahrik eden dostça gülümsemesi ne kadar güzeldi. Onunla arkadaşlık etmek insana güven ve huzur veriyor, zihnini aydınlatıyordu. Genç adam farkına varmadan onun felsefesini benimsemişti. Genç kadının rehberliği altında nazik olmayı ve önemsiz şeylere boş vermesini öğreniyordu. Artık Christine'den de çekinmiyordu. Vaktini Frances'le geçirdikten sonra gayet tabii bir halde eve gelebiliyordu. Kişiliğinde meydana gelen bir büyük değişikliği düşünmüyordu bile. Düşündüğü zamansa kendisinin Bayan Lawrence'ı sevmediğini, Christine'in bu maceradan haberi olmadığını, her erkeğin hayatında bazen böyle bir çıkmaza girebileceğini düşünerek kendini haklı çıkartıyordu. Acaba niçin değişmişti? Bununla beraber Christine'e nazik davranmakta devam ediyor, hatta ileride yapacağı işler hakkında planlarını ona anlatıyordu. Christine onun Welbeck'te bir ev alacağını ve her şey tamamlandıktan sonra taşınacaklarını duymuştu. Fakat artık Andrew ile tartışmıyor, yanıldığını söylemiyordu. Çünkü üzülse bile kocası onun haline aldırış etmiyordu. Hiçbir şeye karışmıyordu. Hayat genç adam için o kadar çabuk akıp gidiyordu. Kendisinin daha canlı olduğunu, her şeyde başarı kazandığını hissediyor, kaderine ve benliğine daha çok hakim olabiliyordu. Fakat ansızın gökyüzünden boşluklara doğru düşmekte olduğunu sezdi. Bir akşam civardaki küçük dükkancının karısı Chesborough Terrace'deki muayenehanesine geldi. Bayan Wilder bir kuş kadar ürkek, orta yaşlı, gözlerin içi gülen bir Londralıydı. Andrew Widler'ları çok iyi tanıyordu. Bu bölgeye ilk geldiği zaman onların küçük oğullarını tedavi etmişti. Bir defasında da ayakkabısını tamir ettirmek için onlara göndermişti. Widler'ların çalışkan, terbiyeli insanlar olduğunu biliyordu. Paddington Caddesi'nin başında Renovations Limited isimli iki dükkanları vardı. Bunlardan bir ayakkabı, diğeri ise ütü ve temizleme işleriyle meşgul oluyordu. Herr Widler, kolları sıvalı, bacakları arasında bir ayakkabı kalıbı yahut diğer dükkanda iş fazlaysa çalıştırdığı işçilere rağmen bir an önce iş yetiştirilmesi için yardım ederken görülüyordu. Bayan Widler şimdi ise kocası için gelmişti. Doktor, kocam haftalardır pek iyi değil. Kendisine kaç defa söyledimse de buraya getiremedim. Acaba yarın gelir misiniz? Kendisini yataktan, Andrew atıldı. Tabii Bayan Whittler, memnuniyetle. Ertesi sabah Whittler'ı yatakta buldu. Ağrılarından ve şişmanlamaya ve ne zaman başladığından bahsetti. Birçok hastalar gibi kendine göre birkaç sebep ileri sürüp, biraz bira içtiğini, her zaman oturarak çalıştığını söyledi. Fakat Andrew adamı muayene ettikten sonra ona bu düşüncelerinde yanıldığını anlattı. Çünkü kendisinde kist vardı. Tehlikeli değildi ama ameliyat edilmesi gerekiyordu. Whittler'a ve karısına bunun önemli bir kist olmadığını, ameliyattan sonra bütün ağrıların geçeceğini söyledi. Ameliyatın iyi bir şekilde sonuçlanacağını, Whittler'ın hemen hastaneye yatırılmasını bildirdi. Fakat Bayan Whittler'a itiraz etti. Hayır, Harry'nin hastaneye yatmasına izin veremem. Zaten onun çok çalıştığını gördükçe böyle bir şeyin başımıza geleceğini hissediyordum. Madem ki bu durumla karşılaştık, Allah'a şükür onu karşılayacak bir haldeyiz. Bildiğiniz gibi biz zengin insanlar değiliz. Fakat biriktirdiğimiz para var. Onu kullanmanın zamanı geldi. Hastanede yatması için Harry'nin izin dilenmesine yahut bir fakir gibi hastanelerde sıra beklemesine asla müsaade edemem. Fakat Bayan Whittler, ben kendisini yatırırım. Hayır, onu özel bir kliniğe yatırabilirim. Bu civarda birçok klinik var. Siz de ameliyatı yapacak bir doktor getirirsiniz. Emin olun doktor, ben yaşadıkça Harry Whittler hastanede yatmayacaktır. Andrew kadını bu fikrinden kimsenin caydıramayacağını anladı. Whittler de karısıyla aynı fikirdeydi. Kendisine en iyi tedavinin yapılmasını istiyordu. Andrew akşam Ivory'ye telefon etti. Artık hiç düşünmeden ameliyatları ona yaptırıyordu. Fakat bu sefer Ivory'den bir ricada bulunacaktı. Sana hatırım için bir şey yapmanı rica edecektim. Benim çalışkan ve nazik bir hastam var. Fakat zengin değiller. Korkarım ki sana pek iyi bir ücret veremeyecekler. Eğer bu ameliyatı her zamanki ücretin 1/3'üne yaparsan beni çok sevindirirsin. Ivory çok merhametliydi. Onu Manson'a hizmet ettirmekten daha fazla hiçbir şey memnun edemezdi. Birkaç dakika bu işi konuştular. Andrew verilen olumlu cevap üzerine Bayan Whittler'a telefon etti. Biraz önce benim çok samimi bir arkadaşım olan West End'in en iyi operatörlerinden Bay Charles Ivory ile konuştum. Yarın kocanızı bir kere de onunla göreceğiz. Bayan Whittler, saat tam 11'de. Sizin için uygun mu? Ameliyatı 30 altına yapacak. Kendisinin esas ücreti 100 yahut daha fazladır. Bu bakımdan fiyat fazla sayılmaz. Sesinin tonu endişeli olduğu halde kendisini tutmaya çalıştı. Evet doktor, evet, çok iyi kalplisiniz. Bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Ertesi gün hastayı Ivory ile beraber bir defa daha muayene ettiler. Ondan sonraki gün Harry Whittler, Brunsland Square'deki Brunsland Sağlık Yurdu'na yattı. Burası temiz, eski tip bir yurttu. Chesbrook Terrace'dan pek uzak olmayan bu klinikte ücretler fazla değildi. Fakat birçok eksikleri vardı. Buranın hastalarının çoğu ciddi rahatsızlığı olan insanlardı. Felçliler, kalp hastaları, yatalaklar. En büyük zorluksa bu insanların yatmaktan vücutlarında yaralar açılmasıydı. Burası da diğer bütün diğerleri gibi bu gayeyle yapılmamıştı. Asansörü yoktu, ameliyathane eskiden bir konserve deposuydu. Fakat buranın sahibi Bayan Buxton tecrübeli ve çalışkan bir hemşireydi. Bina eksikliğine rağmen temiz bir yerdi. Bu temizlik en uzak köşelerde bile belli oluyordu. Ameliyat cuma günü yapılacak fakat Ivory erken gelemeyeceği için saat 2'de yapılmasına karar verildi. Ivory tam zamanında geldi. Anestezi yapan doktor yukarı çıkarken şoförü içinde aletleri olan çantasını taşıyordu. Çünkü bu şekilde hiçbir şey kibarlığına dokunmamış olacaktı. Buna rağmen klinik için pek aldırmadı. Yine de her zamanki gibi tatlı dilliydi. Ön odada bekleyen Bayan Whittler ameliyatın başarıyla sonuçlanacağına söz verdi. Bayan Buxton'a ve hemşirelere iltifat etti. Daha sonra gömleğini ve eldivenlerini giyerek ameliyata hazırlandı. Hasta neşeli gözükmeye çalışarak ameliyathaneye girdi. Üzerindeki röptöşambırı çıkartarak hemşirelerden birine verdi. Sonra dar ameliyat masasına çıkarak uzandı. Büyük bir imtihana girdiğini hisseden Whittler, bunu cesaretle karşılamaya karar vermişti. Anestezi için yüzüne maske takılmadan önce Andrew'ya gülümsedi. "Bu ameliyat bittikten sonra inşallah iyi olacağım," dedi. Bir an sonra gözlerini kapatarak derin derin eteri koklamaya başladı. Bayan Buxton sargıları açtı. İyotlu kısım meydana çıktı. Burası anormal bir şekilde parlak ve şişti. Ivory ilk önce bel kısmındaki Adele'ye enjeksiyon yaptı. Andrew'ya dönerek, "Şoklara karşı kullanırım," dedi. Biraz sonra asıl önemli iş başladı. Kesilen kısım çok genişti. O anda kist meydana çıktı. Kist aynı havayla şişirilmiş ıslak bir lastik topa benziyordu. Teşhisinin doğru çıkması Andrew'yu gururlandırmıştı. Whittler'in bu ameliyat bittikten sonra iyi olacağını düşündü. Sonra saatine göz attı. Bu sırada Ivory kesik bir lastik top gibi oynuyordu. Soğukkanlılıkla neresinden keseceğini düşünüyordu. Her seferinde yakalamaya çalışıyor fakat top elinden kayıyordu. Bunu belki 20 kere denedi fakat başaramadı. Ivory hala kisti nereden keseceğini inceliyordu. Fakat sakin ve acele etmeden çalışıyordu. Fazla bir şey anlamayan Bayan Buxton ve genç hemşire, Ivory'ye güvenir gibi masanın yanında duruyorlardı. Anestezi veren yaşlı doktor, elindeki şişenin ağzını dalgın dalgın baş parmağıyla açarak kapatarak kullanıyordu. Cam tavanlı ameliyathanede sanki önemsiz bir olay cereyan ediyor gibi bir hava vardı. Ivory bir omzunu kaldırarak eldivenli eliyle lastik topun arka kısmını bulmaya çalışıyordu. Fakat ansızın Andrew bir duygunun etkisiyle vücudun ürperdiğini fark etti. Kaşlarını çatarak sinirleri gerilmiş bir halde seyrediyordu. Niçin korkuyordu? Korkulacak hiçbir şey yoktu ki. Ameliyat iyi gidiyordu. Birkaç dakika sonra bitecek, Bayan Medler de kurtulacaktı. Ivory istediğini elde etmiş gibi gülümsedi ve kistin ameliyat edilecek noktasını aramaktan vazgeçti. Hemşireden bir bıçak istediği zaman genç kadın şaşırmış gibi baktı. Ivory yavaşça bıçağı aldı. Belki de hayatında hiçbir zaman o an olduğu gibi yalancı bir doktora benzememişti. Andrew daha onun ne yapacağını anlamadan ihtiyar adam elindeki bıçağı kistin üzerine batırdı. Her şey o anda oldu. Kist ansızın patlayarak siyah bir kan pıhtısı dışarı fırladı ve karın boşluğuna yayıldı. Bir anda yuvarlak sert bir küre meydana gelerek oluk gibi kan akmaya başladı. Bayan Buxton durumu görünce şaşırdı. Anestezist ansızın dikleşti. Genç hasta bakıcı bayılacak gibiydi. Ivory sertçe seslendi. "Pensi verin." Andrew korkusunun boşuna olmadığını düşündü. Ivory kanı durduramıyor, kör gibi kayıtsız bir halde kisti kazıyordu. "Pamuk!" Adamın sesi heyecansızdı fakat kanların akmasından her taraf batmıştı. Kanların olduğu karın boşluğunu temizlemeye çalışıyor, onu durduramıyordu. Andrew'un bir an beyninde şimşek çakar gibi oldu. "Yapamıyorum, yapamıyorum." Anestezist parmağıyla atar damara dokundu ve yavaşça "Korkarım adam galiba gidiyor," dedi. Ivory pensi bırakarak kanla dolu karın boşluğunu doldurup büyük yarayı dikmeye başladı. Artık hiçbir şişkinlik kalmamıştı. Ivory pensi bırakarak kanla dolu karın boşluğunu doldurup büyük yarayı dikmeye başladı. Artık hiçbir şişkinlik kalmamıştı. Whittler'ın karnı içeri doğru çökmüştü. Sanki içi boşalmıştı. Çünkü artık Whittler yaşamıyordu. Anestezist yavaşça kendi sesinden korkar gibi. "Evet, öldü." dedi. Ivory son düğümü de atarak işini bitirdi. Elindeki makası ve aletleri koymak için döndü. Andrew sanki felç olmuş gibi yerinden kıpırdayamıyordu. Bayan Banks'ın yüzü kireç gibi şaşkın bir halde aletleri toplamaya çalışıyordu. Fakat büyük bir irade kuvvetiyle kendini toplayarak dışarı fırladı. Hademeler hiçbir şeyden habersiz sedyeyi getirdiler. Biraz sonra Harry Widler'ın cansız vücudu odasına götürülmek için dışarı çıkartıldı. Nihayet Ivory gömleğini çıkartırken konuştu. Çok büyük şanssızlık. Herhalde şokun tesiriyle oldu. Öyle değil mi Gary? Gary bir şeyler mırıldandı. Aletleri toplamakla meşguldü. Andrew hala hiçbir şey konuşamıyordu. Şaşkınlığının arasında ansızın aşağıda bekleyen Bayan Wedler'ı hatırladı. Sanki Ivory düşüncelerini okumuş gibi. Üzülme Manson, kadınla ben konuşurum. Hadi gel, senin yerine söyleyeyim. Andrew şaşkın bir halde merdivenleri inerek bekleme odasına giden Ivory'yi takip etti. Hala içi eziliyor, sersemlikten kurtulamıyordu. Ağzını açıp Bayan Widler'a bir tek kelime söyleyemedi. Nihayet Ivory konuşmaya başladı. Muhterem hanımefendi. Elini nazikçe kadının omzuna koydu. Korkarım ki size verilecek fena bir haberim var. Kadın ellerini birleştirdi. Gözlerinde korku ve yalvaran bir ifadeyle sordu. Yoksa kocama bir şey mi oldu? Bayan Wedler, zavallı kocanız için elimizden gelen her şeyi yaptığımız halde... Kadın yüzü kül gibi iskemleye çöktü. Yürekleri parçalayan bir sesle fısıldadı. Harry, Harry. Ivory üzgün bir halde devam etti. Emin olun Doktor Manson'ın, Doktor Gary'nin, Bayan Bookson'ın ve benim gayretlerimize rağmen hiçbir kuvvet onu kurtaramazdı. Hatta ameliyatı atlatsaydı bile. Kader bu, der gibi omuzlarını silkti. Kadın onun ne demek istediğini anlamıştı. Başını kaldırarak baktı, gözyaşlarının arasından konuştu. Bana söyleyeceğiniz en nazik söz buydu doktor. Hemşireyi yanınıza gönderirim. Dayanmaya çalışın. Cesaretiniz için size teşekkür ederim. Ivory dışarı çıktı. Andrew makineleşmiş gibi yine onu takip etti. Hol'ün sonundaki kapı açık duruyordu. Ivory sigara tabakasını çıkartarak odaya girdi. Sonra sigarasını yakarak derin bir nefes çekti. Yüzü solgundu fakat çenesi yine sert ve sağlam görünüyordu. Sinirleri hiç bozulmamıştı. Andrew'a bakarak soğukça konuştu. Bu işte tamam. Çok üzgünüm Manson. Kist'in içinde kan olabileceğini tahmin etmemiştim. Fakat böyle şeyler her zaman olabilir. Küçük odanın tek iskemlesi de masanın altına doğru itilmişti. Onu zorlukla çekerek bitkin bir halde iskemleye çöktü. Boş şöminenin içine konulmuş olan yeşil kaptaki çiçeğe baktı. Büyük bir şaşkınlığı nedeniyle kendisini hasta ve bitkin hissediyordu. Harry Whitler'ın hayali gözlerinin önünden gitmiyordu. Masaya doğru yürüyerek, ''Bu ameliyat bittikten sonra inşallah iyi olacağım.'' demişti. Halbuki 10 dakika sonra aynı odadan sedye ile cesedinin çıkacağını nereden bilebilirdi? Andrew dişlerini gıcırdattı ve gözlerini elleriyle kapattı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 347.